Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. Sizlere TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraber olmanın mutluluğu içindeyiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor ve bu hafta da programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, zaman zaman sizlere eski İstanbul hayatından hatıralar naklediyoruz. Ve usta kalemlerin, usta yazarların eski İstanbul'la ilgili hatıralarını burada sizlerle paylaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Sadri Sema. Sadri Sema, Sultanahmet zamanında yaşamış bir gazeteci. Hatıralarını vaktiyle Vakit Gazetesi'nde tefrika etmiş. Sadri Sema'nın eski İstanbul hatıraları daha çok enteresan hatıralar var. Bugün öğrenmemiz, bilmemiz mümkün olmayan hadiseler hakkında yazıları var. Bu hafta da istedik ki size yine Sadri Sema'dan bazı hatıralar nakledelim. Değerli dinleyiciler, Sadri Sema İstanbul hatıralarında kayık yarışlarından bahsediyor. Evet, vaktiyle eski İngiliz filmlerinde, romanlarında çok rastlanan kayık yarışları, Thames Nehri'nde yapılan kayık yarışları, vaktiyle İstanbul'da da yapılırdı. Bu kayık yarışları çok eskiydi değerli dinleyiciler. Bir ara at yarışları Sultanahmet zamanında yasak edilmişti ama kayık yarışlarına dokunulmazdı. Çünkü kayık yarışları hem İstanbul hayatının bir renkliliği, hem ciddi bir spor olarak görülürdü, hem de gençler arasında çok popülerdi. Her yıl Büyükada'da ve Moda'da kayık ve kotra yarışları yapılırdı. Sandallar, kayıklar, kikler, kotralar, hatta mavnalar, hatta balıkçı kayıkları bile iştirak ederdi bu kayık kotra yarışlarına. Bu yarışlara Karadeniz Boğazı'ndan can kurtaran sandalları bile getirilirdi. O devirlerde limanda ve tophane önünde demir atmış sefaret gemileri vardı. Bunların sandalları da bu işe katılırdı. Yarışlar arasında bazı eğlenceler de yapılırdı. İşte yağlı direğe tırmanmak, denize dalmak, yüzmek gibi. Halk sahillere, gazinolara, sırtlara hücum ederdi. Kayıklar, sandallar denize dökülür, her taraf mahşer kesilirdi. Kuru sıkı tabancalar patlar, yarışlar başlar, çevreden alkışlar kopar, çamlıklar, yamaçlar yer yerinden oynardı. Sıraları gelince sefaret kayıkları da harekete geçerlerdi. İki çifte, üç çifte, dört çifte sandallar. Beride bizim tersaneliler, Karadenizler, yalı uşakları. Sefaret sandallarını daima kollardı ve onlarla yarışa atılırlardı. Çok neşeli bir yarış olurdu bu. Öyle ki dalgaları bile kahkahaya verirdi. Sefaret sandalları, üç çifte, dört çifte neyse, bizim yalı uşakları da onlara müvazi ve müsavi, yani onlarla aynı küreklerle yerlerini alırlardı. İşaret verildiği zaman sefaret sandalları akıp giderdi adaların lacivert suları üstünde. Nasıl? Kürekçiler makine gibi hep birden eğilirler, hep birden kürekleri asılırlar, hep birden arkalarına devrilirlerdi. Bütün bu hareketler dümenden muntazam, muttarit, yani peş peşe kumandalarla, namelerle idare edilirdi. Kürekler hep birden denizden çıkardı. Bizim Karadenizli gemiciler, denizciler durup bakarlar onların bu kumandalı ve kumandalı küreklerine ve makineli hareketlerine. Sonra alaylı alaylı gülüşürlerdi. Ha Osman, ne oluyor bunlara? Finkon finkon, yapışın küreklere yarı uşakları, asılın diye bağırırlardı. Sandallar açılırdı ve sefaret kayıklarının arkasından atılırdı. Naralar ortalığı sarsardı. Hayt, Karadenizliler geliyor. Yalı uşakları derler bize. Hayt, hayt diye naralar atarlardı. Ve sefaretlerin kumandanlı ve kumandalı sandallarına yetişirlerdi. Sert, çelik naralarla onları şaşkına çevirip geçerlerdi. Giderlerdi. Bazen yediği almak için onlara ip uzatmak gibi şakalar yaparlardı. Dönerlerdi ve daima, daima yarışı kazanırlardı. Etraftaki gemilerden, kayıklardan, kıyılardan alkış tufanları kopar taşardı. Ne can adamlardı bu yalı uşakları. Ne şakacı adamlardı. Evet, bu Karadenizliler, bu tersaneliler çok şakacı. Sefaret kayıklarını geride bırakıp geçince kırmızı beyaz kuşaklarını çıkarıp onları yedeğe almak için uzatırlardı. Alay ederlerdi ve naralar atarlardı. Göster kendini yalı uşağı. Hayt Karadenizli derler bize. Ve arada da kaçırırlardı ağızlarından. Hayrettinli derler bize. Daima onlar kazanırlardı. Yağlı direğe gelince bu direğe çıkmak isteyenler daha yarı yolda düşerler, vazgeçerlerdi. Ve her yıl o direğe bacağı kesik bir adam tırmanır, çıkar, kazanır ve mükafat alırdı.
Yeah.
Değerli dinleyiciler, eski günlerde yeni cami bugünkü gibi ortada değildi. Mağazalar, dükkanlar arkasında saklıydı. Eminönü denilen yer köprü başında ufak bir meydancıktı. Camiye küçük bir sokak bırakılmış, bu sokağın iki tarafı tütüncü, sucu ve papuççu dükkanlarıydı. Meydana gelince sağında solunda hanlar, mağazalar, deniz tarafında kahvehaneler, kayık iskeleleri, balık pazarına doğru Sami'nin baklavacı dükkanı, sıra sıra şekerlemeciler, Sirkeci'ye doğru Selanikli Mustafa Motos'un berber dükkanı, fes kalıpçısı ve fesçi Nasip, Selanik Bonmarşesi, birkaç lokanta. Bunların karşısında Stein, Mayer gibi elbiseciler ve daha ileride ve gümrük dönemecinin başında bir karakol hane. Mevsimine göre Kavak'tan, Beykoz'dan, Çubuklu'dan, Hisar'dan, Kartal'dan, Pendik'ten, Marmara kıyılarından, pazar kayıklarıyla, ateş kayıklarıyla lahana, pırasa, domates, patates, kavun, karpuz, üzüm, incir, ceviz, elma, armut, ayva, şeftali, zerdali, erik, salatalık gibi her türlü sebze ve meyveler Eminönü'ne gelir ve Eminönü meydancığına dökülürdü. O zaman İstanbul'un baş pazar yeri hali burasıydı. Alışveriş burada olurdu. Kabzımallar, zerzevatçılar, yemişçiler, turfandacılar burada toplanırdı. Bütün kayıklar da sabah karanlığında oradadır. Meydan gün doğmadan sebze ve meyve yığınlarıyla dolardı. Arabalarla, hamallarla, hayvanlarla öteye, deriye taşınırdı. İstanbul'un bu baş pazarı, bu pazar başı o devirde görülecek bir alemdi. Daha gecenin örtüsü çekilmemiş. O devrin ilk yıllarında hava gazı bile yok. Meydan sönük sönük lambalar, fenerler el kandilleriyle aydınlanmaya çabalardı. Salepçiler, kuskus pilavcılar, baş suyuna çorbacılar, söğüşçüler, simitçiler, börekçiler, ayak kahvecileri meydanı dört taraftan çerçevelerlerdi. Beygir sürücüleri, atlar, eşekler, arabacılar, değnekçiler, köpekler, kediler. Bir taraftan bostancılar, kayıkçılar, kabzımallar, sebzeciler, yemişçiler. Bin bir çeşit insanlar ve hayvanlar orasını bir mahşere çevirirdi. Ne biçim mahluk isterseniz oradaydı. Külahlı, fesli, takkeli, çakşırlı, cübbeli, sakallı, sakalsız, önlüklü, peştemalli, takunyalı, kunduralı, çarıklı, lapçınlı. Meydanda lahana, pırasa, kavun, karpuz, patlıcan yığınlarından, domates, armut, elma, şeftali gibi meyve sepetlerinden ve küfelerinden dağlar. Yumurta, tavuk, piliç sandıklarından tepeler. Türlü sesler, haykırmalar, ağız kavgaları, pazarlık gazveleri, bir kıyamet, bir mahşer ki değme gitsin. Kaldırımlar süprüntü içinde. Ezilmiş domatesler, patlıcanlar, kan kırmızı göbeğini açmış, çekirdeklerini çevresine saçmış karpuz cesetleri, küfelerden dökülmüş sebze yaprakları. Salepçiler bağırır, çorbacılar haykırır, simitçiler nara atar, kuskusçularla börekçiler ses yarışına çıkar. Arabacılarla esnaf boğaz boğaza gelirdi. Ve bu sebze ve meyve tepeleri ve geçitleri arasında sopalar da arada bir harekete geçer, kafalar kırılır, öteden beriden dik, sert dırıltılar, vahşi mırıltılar işitilirdi. Çılgın bir pazar yeriydi burası. Vaktaki ortalık ağarır, yıldızlar sararır, ay ışığı erir, meydanı ve yolları bütün karanlık eden sokak fenerleri söner. Karşınızdaki pazarın bir rüya gibi silinmiş olduğunu görürsünüz. O karışık, o karma karışık kalabalıktan, o küfe, sandık, sepet, kafes dağlarından, sebze ve meyve yarlarından, yamaçlarından eser kalmamıştır. Bir şey kalmıştır, uçsuz bucaksız bir mezbelelik. Artık yeni cami önünden köprüye geçmek için bir arabaya binmek, bir merkebe binmek, bir köye ilana binmek lazımdır. Diğerleri artık mezbelelik olmuştur. Meydan mülevves bir pazar harabesidir. Ezilmiş kavunlar, karpuzlar, domatesler, pırasalar, parçalanıp da yerlere yayılmış yumurtalar, tavuk, piliç ölüleri vesaire müzahrafat ki insanın gönlü kararır. Derken bozuk araba sesleri, kırık tekerlek gıcırtıları duyarsınız. Bunlar o günkü şehre emanetinin fenli nezafet arabalarıdır. Hayvanlar tarafından çekilir, sürüklenir. O hayvanlar da çöpçüler de Eminönü pazar yerini temizlemeye başlarlar. Tabii meydanın büsbütün temizlenmesi mümkün değildir. Çünkü müzahrafat bir yandan da dört bir tarafa dağılır. Toplayabildikleri süprüntüler arabalara yüklenir, götürülüp çöplüğe, o da denizin bir tarafıdır, oraya atılır. Van'dan, Erzurum'dan, Trabzon'dan İstanbul'a gelenler hemşerileriyle burada Eminönü Yeni Cami avlusunda buluşurdu. İstanbul'a yerleşmiş, iş tutmuş Malatyalılar, Konyalılar, Adanalılar Sıla'ya gidecek arkadaşlarını burada uğurlarlardı. Anadolu'nun, Rumeli'nin, Arabistan'ın dört bucağından kopan Osmanlı vatandaşları burada toplanırlardı. Burada dertleşirlerdi. Burada yarenlik ederlerdi. Yeni Cami avlusu, bütün bir vatanın daima çarpan yüreği ve bütün vatandaşların daima kaynaşan bir toplantı yeriydi. Köylüsü, kasabalısı, şehirlisi, çiftçisi, çubukçusu, iratçısı, hacısı, hocası, askeri, başıbozuğu, çoluk, çocuk Yeni Cami avlusuna koşar, hemşerisini, akrabasını orada arardı. Köylüsüne, bacısına, nişanlısına orada selam ve peyam gönderirdi. Bağından, bahçesinden orada bilgi edinirdi. Fırat taşmış diyorlar. Topraklara, tarlalara, kerpiçlere zarar vermiş mi? Darende köylerine çekirge düşmüş. Ekinler, başaklar bozuldu mu? Ömer Beşe'nin oğlu askerden dönmüş. Zeynep'le düğünleri yapıldı mı? Işık oğlu Hasan cenkte şehit düşmüş. Anacığı ne yapıyor? Balahar köyünün harmanları yanmış. Kaza mı, kundak mı? İzbudakoğlu ne alemdedir? Evet, bütün bu haberlerin cevabını burada öğrenirlerdi. Hüseyin Usta çırağına peştemal kuşatmış, dükkanı ona bırakmış, köyüne dönecek. Çocuklarına buradan bildirilirdi. Yeni Cami avlusu, Eminönü meydanının sırtında, muhteşem mabedin çevresinde, Mısır çarşısının da kucağında, vatanın bütün insanlarını koynuna çeker bir pazar yeriydi. Meydanın dört köşesini, Yemeni, Mest, çarık, lapçın, kundura, papuç satan ayakkabıcılarla, gömlek, çakşır, potur, don, çamaşır, urba satan elbiseciler tutmuştu. Burada arada bir allı morlu basmalar, kumaşlar satan dükkanlarla aşçılar, limonatacılar, şerbetçiler, tütüncüler, fesçiler, kalıpçılar, kalpakçılar, seyyar berberler, seyyar kahveciler de vardı. Yeni Cami abidesinin arkasına rastlayan çınarların altında büyük kahveler işlerdi. Sağ tarafta kuşçular alışveriş ederlerdi. Kuşçular bir iki sıra dükkancıklarla burada yerleşmişlerdi. Bunlarda neler bulunmazdı ki? Tahtadan, çinkodan, telden kuş kafesleri, papağan kafesleri, güvercin yuvaları, kuş tutmaya mahsus kapancalar, kafes çubukları, çubuk yontmaya yarayan matkaplar, teller, haddeler, törpüler, rendeler, oyma testereleri, çıkrıklı kafesler, kuş yemleri, yemlikler, suluklar, ökseler, tenekeden boru şeklinde ökse mahfazaları, kuş tutmaya yarayan ağlar, papağanlar, yeşil dudular, renk renk güvercinler, bıldırcınlar, kumrular, kanaryalar, floryalar, isketeler, sakalar, ispinozlar, hatta bülbüller bulunurdu. Kuş meraklıları bu dükkanların önünden etrafından ayrılmazlardı. İspinozların, sakaların, floryaların demlerini caf caf caf, caf caf caf, Ali, Hoca Ali, Veli Veli, sözlerini dinlerlerdi. Ve adeta bülbülleşen kuşlardan beğendiklerini satın alırlardı. Yeni cami avlusu kucak kucak hatıralarla doludur değerli dinleyiciler. Meydanın her tarafında, her adımda binbir çeşit insan. Dertleşen, gülüşen, koşan, gezinen hesapsız kebapçılar, helvacılar, ayrancılar, çorbacılar, limonatıcılar, dondurmacılar, pilavcılar, şerbetçiler, baklavacılar, börekçiler, simitçiler, üzümcüler. Her köşeye, her kıvrıma yayılmışlardı. Bunların velvelesinden durulmazdı. Ayranım buz diye bağıran mı ararsınız? Haydi beş, haydi beş diye bağıran mı ararsınız? Çorban baş suyuna diyen mi ararsınız? Kaymaklım var, vişnelim var diye bağıran dondurmacı mı ararsınız? Hasan Paşa karakolu karşısının bu simit diye bağıran mı ararsınız? Çavuş üzümü, çavuş üzümü diye bağıran mı ararsınız? Bir hengame, bir velvele ki hiç hazan görmemiş ağızlardan çıkar, dağılır ve koca meydan dalgalı bir uğultu içinde kalırdı. Beride akasyaların, kestanelerin gölgelerinde sıra sıra arzuhalciler, mühürcüler bulunurdu. Arzuhalcilerin bir kısmı başları örtülü, yüzleri peçeli, çarşaflı, yeldirmeli hatuncukların korkak fısıltılarla anlattıkları derde göre mektuplar yazmakla meşgul idiler. Çoğu saf gözyaşlarından ya bir hicran ya bir hüsran feryadıdır. Ama arzuhalciler bu gözyaşlarını kalemleriyle kuru gürültüye çevirmekten başka bir şey yapamazlar. Arzuhalcilerin bir kısmı köylülerin memleketlerine selamlarını bildiren karalamalar yazarlardı. Bunlar o günlerin beylik ve gündelik klişeleriydi. Mesela mahsusen selam ve senalar edip hatır-ı şeriflerinizi istifsardan sonra eğerçi taraf ahvalimizden sual olunursa, yani sizin size selam ediyoruz öncelikle, sonra hatırınızı soruyoruz. Benim de halimi sorarsanız, cümlemiz sıhhat ve afiyet üzere olup, sizlerin de sıhhat ve afiyette olmanız duasıyla meşgul bulunduğumuzu arz ve tebliğ ile büyüklerin ellerinden ve küçüklerin gözlerinden hasret ve iştiyakla buğz ederiz. Evet, hazır mektuplar. Adamcağızın dertleri, dilekleri bunların arasında kaybolurdu. Ne yazan yazdığını bilir, ne yazdıran yazdırdığını bilirdi. Ama o zaman, haberleşmenin az olduğu bir zamanda, böyle yavan bir mektup bile almak, onun hayatta olduğunu ve iyi olduğunu bildirdiği için çok kıymetliydi. Kadıncağızlar gurbetteki kocalarına, adamcağızlar köylerdeki çocuklarına hasretlerini bildirmek isterlerdi. Ve arzuhalcilerin bu işi istedikleri gibi yaptığına ve yazdığına inanırlar ve paraları sökülürlerdi. Değerli dinleyiciler, yeni cami avlularında ve bu meydanda kaz, hindi, ördek, tavuk, horoz, yumurta, koyun, keçi, koç da satılırdı. Hatta horoz dövüşleri yapıldığı da olurdu. Çingene kadınları, dallı basmalara bürünmüş beyaz, esmer çingene kadınları, fal bakar, bakla atar, niyet açar vaveylasıyla oynaşa oynaşa kalabalığın içine atılırlar ve hemen herkesin de falına bakarlardı. Yeni cami meşeri, yeni cami avlusu, bu mahşer ne olursa olsun ayrı bir ömür bahçesiydi. Uğultulu bir ummandı burası. Yeni cami abidesinin koltuğunda vatandaşların yarenlik saltanatlarına bir umman idi. Göze hep babayiğit insanlar görünürdü. Yanık yüzlü köylüler, yürek yakan Mehmetçikler. İnsan burada böyle binbir çeşit vatandaşlar, satıcılar, askerlerle memleket havasının dalgalandığını hissederdi. Camedanlı, poturlu, saltalı, kunduralı, çarıklı, heybeli ve birçoğu yırtık urbalı hemşerilerin konuşmaları, kahkahaları, kavuşmaları, kucaklaşmaları, vedalaşmaları doyulmaz bir hakikat, bir ibret, bir samimiyet levhası idi. Satıcıların çeşit çeşit haykırışları, kuşçu dükkanlarındaki kuşların, inci gagalarından dökülen bülbül damlaları, ötede 3-4 hemşerinin, Yiğit ve Yağız askerin şakalaşmaları, kahvelerden taşan neşe kahkahaları ve bütün bu mahşeri dolduran ve burada toplanan vatandaşların birbirine karışan sesleri, çınarların yeşil dallarında çırpınan güvercinlerin huhuları, yeşil yeşil pençelerinden süzülen rüzgarların ninnileri, zaman zaman muhteşem caminin göklere uzanmış elmas minarelerindeki şerefelerden yükselen ve bütün bu mahşere bir an içinde derin bir huşu ve huzur sükutu veren ezan sesleri insanda gönül karanlığı bırakmazdı. İnsan burada alemin hay huyuna karıştığı ve daldığı saatler kendini kaybeder, acılarını, sıkıntılarını unuturdu. Bütün bu esnaf ve buradakiler yeni caminin cemaatiydi. Zamanla bu dükkanlar, bu esnaf buradan kaldırıldı. Yeni cami meydanı, Eminönü meydanı açıldı. Ancak o güzelim tarihi cami cemaatsiz, cemaatte camisiz kaldı. Arzu halciler dedik. O günlerin dillerde dolaşan ve haylazlara takılan bir lakırdı vardı. Mektepten kaçıyor. İmtihanlarda top atıyor. Dönüp dönüp bina okuyor. Günleri cami avlularında, viranelerde ceviz oynamakla, topaç çevirmekle, kırlarda uçurma havalandırmakla, kuş tutmakla geçiriyor. Ona anası, babası, komşusu, hocası şöyle derlerdi. Yeni camide arzu halci olacaksın. O devrin babaları başlarını kaldırsınlar da bugünün arzu halcilerini görsünler. Herhangi bir arzu halci 3 satır bir arzu hal 3-4 liradan aşağı yazmıyor. Ayda ortalama 7-800 lira. İyi para. İnsanın bu arzu halcilerin yakalarını yapışıp da sıkı tutun masalarınızı, kalemlerinizi bağrınıza basın, makinelerinizi pamuklara sarın. Yoksa memur olur sürünürsünüz ha diyecisi geliyor. Evet. Hele okur yazarın az olduğu, okuma yazma bilse bile mektupların, dilekçelerin böyle ağdalı, ifadeli ve sanatlı olmaya alışıldığı bir devirde güzel yazı yazanlar çok rağbetteydi. Hatta bu arzu halcilerin öyleleri vardı ki ipten adam alır, efendim kaleminden kan damlıyor derlerdi. Eminönü Meydanı demişken mezat malcılardan da bahsetmek lazım. Dört kollu, sedye şeklinde işportalardı bunlar. Ön ve arka iki kolları arasına iki satıcı girer, İstanbul'u dört dönerlerdi. Cadde, sokak, geçit yeri, meydan dinlemezlerdi. İnsanların, arabaların, hayvanların, tramvayların yolunu keserlerdi. Eminönü, Sirkeci, Mahmutpaşa, Bayazıt gibi yerlerde eğlenirlerdi. Çeşitli yaygaralarla müşteri celbine çalışırlar. Muvaffak da olurlardı. Gelen geçen halkı, kadın erkek, çoluk çocuk çevrelerine toplarlardı. Bir yanı bir kuruş, bir yanı 20'şer paraya. 20'şer paraya da 20'şer paraya. Ne alırsan bir kuruş, ne alırsan 20'şer paraya. Aynalarım, taraklarım 20'şer paraya. Arada sırada da makaslarım, sabunlarım, düdüklerim 20'şer paraya diye bağırırlardı. Neler vardı bu mezat malcıların seyyar tablalarında? Bebekler, lastik toplar, şişirme düdükler, çocuk oyuncakları, zilli kuklalar, aynalar, taraklar, makaslar, kokulu sabunlar, bebek tabancaları, kapsüller, çakılar, dikiş iğneleri, makaralar, uydurma saatler, pudralar, sade suya lavantalar, kolonyalar, yüksükler, firketeler, zıpsıp taşları, yapma çiçekler, çakmaklar, mumlu kibritler, kavlar, kurşun kalemleri, sigara kağıtları, boyalar, fırçalar ve daha neler neler. Halk bunların etrafına yığılır, Çocuklar oyuncakların karşısında apışıp kalır, kadınlar aynalara, pudralara takılırdı. Satış köşe başlarında, yol kıvrımlarında olurdu. Meydanlarda ise cadde kapanır, arabalar, atlar, tramvaylar geçemez olurdu. Mezat malcılar aldırmazlardı. Belediye de bu işe karışmazdı. Satıcılar ikisi birden, arkadaşları varsa hep bir ağızdan ahenklerine devam ederler, şamatayı kesmezlerdi. Bu mezat malcılar çok da ahlakı mazbut kimseler değillerdi. Satış yaygaraları arasında soytarılıktan, dolambaçlı yaygaralardan, edebiyatı inciten imalardan çekinmezlerdi. Sattıkları şey bir iki kırık oyuncak, bozuk kolonya, paslı firkete, çakar almaz çocuk tabancası, teneke, çakı. Ama dünyayı velveleye verirlerdi. Bu yaygaralar arasında ellerini kollarını oynatırlardı. Havayı yumruklarlardı. Köpek gibi zıplayıp sıçrarlardı. Alışverişe tuhaf bir ahenk vermeye çalışırlardı. Ve bu arada bağırtılarına soğuk imalar karıştırmaktan ve etrafa yılışık yılışık göz atmaktan da geri kalmazlardı. Halk bakardı bunlara, bu mezat çengilerinin oyunlarına ve bulaşık yaygaralarına. Utanmazlar ve sıkılmazlardı. Naralarıyla koca İstanbul'u velveleye verirler, İstanbul'a satış nameleriyle laf atarlardı. Belediye kavası da bunlara kulaklarını tıkar, polis yan sokaklara sapardı. Kimse işportalarını kafalarına geçirmezdi. Biraz yılışık, biraz sırnaşık, biraz sırıtkan bakışlarla yapışırlardı kollarına işportanın ve başka bir caddenin yolunu tutarlardı. Giderken de satış sağanakları kesilmez bağırtıya devam ederlerdi. Bir şiir ve hayal ülkesi olan İstanbul'da sükuneti ve sükunu ihlal eden, satış yaygaraları arasında kulak hislerini inciten bu araba tekerleklerinin gıcırtısı da kayboldu gitti. Yerlerini otomobiller, otobüsler, kamyonlar, kamyonetler, motosikletler aldı. Hepsinin kornası, düdüğü, zili, çıngırağı bunun yerine geçti. Zamanlar bir de köşe sarrafları vardı değerli dinleyiciler. Her sokağın başında, her caddenin kıvrımında bir sarraf, ufak bir dükkan, bir mağaza, bir şekerlemeci, bir silahçı, bir kasap, hatta bir bakkal, bir zerzevatçı dükkanının yan tarafında bir bölme önünde murabba veya müstatil şeklinde, yani kare veya dikdörtgen şeklinde bir camekan, camlı bir sandık. Cephede bir ilan. Varakayı sahiha ve pul. Daracık bir bölme, bir dükkancık ama cemekanları insanın kafasında yaldızlı hayaller meydana getirir. Neler vardı ve neler bulunmazdı bu cemekanların içinde? Bu camlı sandıkların koynunda. Osmanlı Bankası'nın ipekli kağıtlara basılmış mavili siyahlı banknot desteleri. Billur çanaklar ve kaseler içinde çil çil Osmanlı altınları. Pırıl pırıl mecidiyeler. 10 kuruşluklar. Çeyrekler, 2 kuruşluklar, 1 kuruşluklar. Bakırlı, gümüşlü, 5 kuruşluklar, 10 kuruşluklar, 100 paralıklar. Ayrı tabaklar içinde antika paralar, inci yığınları, muhtelif bankaların, şirketlerin hisse senetleri ve tahviller. Köşe saraflarının hemen hepsi Musevi idi. Bunlar dükkanların önünde dolaşırlardı. Ellerinde 20-30 çilmeci diye. Bunları birbiri üstüne sıralarlar, sanatlı bir ustalıkla, sihirli bir maharetle iki elleri ve avuçları arasında oynatırlar, dökmeden, dağıtmadan, sıralarını bozmadan, cazip bir ahenkle birbirlerine çarparak, şıkırdatarak reklam yaparlardı. Bir altın 5 mecidiyeydi. 1 mecidiye 20 kuruştu. Mecidiye gümüş paraydı. Ama gün olur 19,5 kuruşa iner, gün olur 19 kuruş 30 paraya inerdi. Altın da öyleydi. 108 kuruştu. 107 kuruş 30 paraya inerdi. bazen. Köşe sarrafları bu paraları farkla satın alırlardı. Bozarlardı. Tahvil, hisse senedi ki ona sehim denirdi o zaman ve piyango biletleri satarlardı. Buradaki piyango biletleri şimdiki piyango biletleri gibi değildi. Bunlar bir cemiyetin hayır eserlerinin tertiplediği piyango biletleriydi. Bunların tahvillerin çekilme günleri yaklaşınca bu sarrafların önünden geçilmez, yaygaralarından da durulmazdı. Bunlar tahvillerin kim bilir kaç binde biri ayrılmış parçalarını satarlardı. Kazanan 600 bin frank, pazartesi günü çekiliyor diye bağırırlardı. Halk bu kağıtları kapışırdı, bu zımbalı damgalı kağıtları, ve pazartesi gününden sonra süprüntü sepetine atardı. Köşe sarrafları maaşla kırarlardı. Borsa o zaman hemen hemen bu sarrafların elindeydi. Hatta avuçların içinde oyuncaktı. Bir halde ki borsa nedir, ne yapar, ne oynanır, zeybek mi oynanır, Karadeniz havası mı oynanır? Borsanın kendisine mahsus argoları neden ibarettir, halk bunların farkında değildi. Hükümet de çok iyi bilmezdi. Hatta zaman zaman borsada paraları düşürmek ve çıkarmak için türlü hileler, akla hayale gelmez hüdalar çıkaranlar, hokkabazlık yapanlar, hokka oynatanlar da olurdu.
Sarmış beni.
Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık hatıralar programı bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.